أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Öncelikle gerek bu salonda gerekse internette ekranları başında bizleri izleyen bütün kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Abdulaziz hocamızın İstanbul dışında olması sebebiyle bugün dersi birlikte yapacağız. Tabii birçoğunuz tanıyorsunuz ama çok kısaca ben kendimi tanıtayım. Çünkü ekranları başında olan kardeşlerimiz belki bu da kimdir diye sorabilirler. Benim ismim Servet Bayındır. İstanbul İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da vakfın bütün çalışmalarında da aktif olarak yer aldığımızı zaten biliyorsunuz. Bugünkü sohbette benim de daha çok uzmanlık alanım olan faizsiz bankacılık sistemi üzerinde duracağız. Çok kısaca dersimizin şöyle muhtevasına şöyle bir bakarsak, ekranda görebiliyorsunuz. Faizsiz bankacılığın çok kısaca tanımını, temel ilkelerini, tarihçesini, dolayısıyla bankaların ve faizsiz bankaların finansal sistem içerisindeki yerini, faizsiz bankacılığın genel işleyişini ve bu işlemlerin fıkıhtaki temelleri nelerdir? Bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. Durmaya çalışacağız diyorum çünkü çok uzun oldu. Bu belki de birkaç günlük bir sohbet konusu. Ama elimizden geldiği kadar bu konuları sizlerin dikkatinize sunmaya çalışacağım. Şimdi faizsiz bankacılığı nasıl tanımlıyorlar bu işin uzmanları? Normal bankaları nasıl tanımlanıyorsa faizsiz bankalar da aynı şekilde tanımlanıyor. Bankalar işte sermaye, para ve kredi ile ilgili her türlü işlemi yapan kurum diye tanımlanıyor. Daha doğrusu bankaları tanımlayamıyorlar. Çünkü bir tanım altına alamıyorlar bu işin uzmanları. Faizsiz bankalar da hemen hemen aynı şartlara tabi. Faizsiz bankalarda şöyle bir ilave yapıyorlar. O da şu: gerek faiz, gerekse İslam'ın haram kılmış olduğu diğer işlemlerden uzak kalarak, onlardan kaçınarak bankaların yapmış olduğu işlemleri yapan finansal kuruluşlar diye bir tanım yapabiliriz. Veya tanım yapılıyor. Dediğim gibi bu tanım konusu böyle herkesin üzerinde ittifak ettiği, hah işte budur dediği bir tanım değil. Çünkü işin uzmanları da diyorlar ki biz bu tanımı yapamıyoruz. Çünkü binlerce çeşit banka var. Her türlü işlemi yapan banka var. Peki gelelim biz faizsiz bankalara. Faizsiz bankalar neden böyle bir faizsiz veya işte katılım bankası gibi bankalar, bu kavramlar ortaya çıktı sorusunu kendi kendimize sorduğumuzda bunun cevabı şöyle veriliyor. Malumunuz ticaret insanoğlunun ta tarihten beri yaptığı ve yapmaya mecbur olduğu bir eylemdir, bir faaliyettir. Çünkü insanlar malların ve hizmetlerin üretimini, dağıtımını ve dolaşımını ancak ticaretle gerçekleştirebilirler. Ve insanlar da birbirlerinin mal ve hizmetlerine her zaman muhtaç olmuşlardır. Yani çiftçi buğdayını üretir, peynirini üretir, ekmeğini üretir ama elbisesini üretemeyebilir. Tekstilci elbiseyi üretir ama ekmeği üretemeyebilir. Efendim, otomotiv sanayicisi otomotivi üretir ama elektriği üretemeyebilir. Dolayısıyla insanlar birbirlerinin mallarına ve hizmetlerine tarihin her döneminde ihtiyaç duymuşlardır ve almak zorunda olmuşlardır diğerinin malını veya hizmetini. Bu da ancak iki yolla olabilir. Ya helal yolla, karşılıklı rıza ile, ya da haksız yollarla olabilir. Haksız yolların neler olduğunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla ticaretin yapılabilmesi için bir finansmana ihtiyaç duyulmuş. Her zaman, bu da tarihte her zaman olmuştur. İşte bu finansman işini gerçekleştiren, bu anlamda uzmanlaşan tarihte kurumlar olmuş. Bankacılık tarihiyle ilgili olarak yazanlar derler ki, ilk bankalar mabetlerdir, tapınaklardır. İlk bankerler de din adamlarıdır. Neden? Çünkü bankaya konulan şeyler hep değerli şeylerdir. Belki yükte, ağırlıkta düşüktür fakat pahada, kıymette çok yüksek olan şeylerdir dönemine göre. Bunları da insanlar en güvenli yere koymak isterler, emanet etmek isterler. Tarihte her zaman en güvenli mekanlar, tapınaklar, mabetler, en güvenilir insanlar da genelde din adamları olmuştur. Dolayısıyla insanlar mallarını buralara emanet ediyorlar. Tabi din adamları önceleri, başlangıçta bu emanetleri kabul ediyorlar, gerektiği gibi muhafaza ediyorlar, zamanı gelince sahibine teslim ediyorlar. Fakat bir de şununla karşılaşıyorlar. Ya biz bunun için masraf ediyoruz. Bunları korumak için güvenlik tedbirleri alıyoruz. İşte ona göre binalar inşa ediyoruz vesaire. Hiç olmasa diyorlar, bu masrafları karşılayalım. Bu para sahiplerinden alalım. Belli bir, çok küçük cüz'i bir miktar bir karşılık almaya başlıyorlar. Daha sonra bakıyorlar ki bize mallarını emanet bırakan insanlar tümden gelip mallarının tümünü almıyorlar. Bir kısmı diyelim %10'unu alıyor, %90'ını bırakıyor, birisi %70'ini alıyor, 30'unu bırakıyor, birisi hiç almıyor, bir yıl burada bekliyor. Ya diyorlar, böyle olacağına biz elimizdeki meblaların bir kısmını muhtaçlara borç olarak verelim. Ve muhtaçlara borç olarak vermeye başlıyorlar. Karşılıksız, Allah rızası için, hayır amaçlı olarak. Yine bu tarihi akış içerisinde borç verdim, sen bundan faydalandın ama hadi bakayım ben masraflara katlanıyorum, bunun masrafını karşıla. Sorusu ve konusu gündeme geliyor ve onun için belli bir bedel almaya başlıyorlar. Mesela 100 lira veriyorsa 101 lira geri alıyor. Bu 100 lira borcun aslı, 1 lira da senin için benim katlandığım masraflar diyor. Daha sonra düşünüyorlar. Ya bu güzel bir sistem, güzel bir gelir kaynağı. En iyisi biz bunu gelir amaçlı olarak kullanalım diyorlar. Ve bir de mabetlerdeki bu işlemi gören uyanık tüccarlar var. Uyanık diğer insanlar var. Bunlar diyor ki, ya ben mabetten daha güvenli sana hizmet sunarım diyor. Şatoları var. Etrafında yüzlerce korumaları, hizmetlileri, silahlı adamları var. Diyor ki, bana getirin, bana teslim edin. hatta siz bana bırakırsanız ben size üstelik bir de artı bir değer veririm geriye. 100 verene ben 101 geri veririm diyor. Tabii buradan parayı alıyor, öbür taraftan da borç, paraya ihtiyaç duyanlara faizle borç vermeye başlıyorlar. Ve dolayısıyla tarihte, bunu çok kısa geçiyorum çünkü konumuz bu değil. Tarihte bankalar ilk önce mabetler, daha sonra mabetlerden hareketle bir takım iş adamları, güçlü aileler ve böylece gelişiyor. Peki İslam tarihinde bu bankacılık fonksiyonunu hangi kurumlar icra etmiştir diye tarihe baktığımız zaman ilk önce Beytülmal kurumu var. Daha sonra para vakıfları var. Daha sonra Osmanlı'da malum esnaf sandıkları var. Eytam sandıkları var. İşte orta sandıkları var. Mesela Hindistan'da 1930'larda bir dini bir cemaatin oluşturduğu bir hayır fonu var. Malezya'da 1940'larda tam tarihi belki biraz sonra gelecek kurulmuş olan Tabung Haji denen bir kurum var. Bugün halen daha faaliyette. Bu Tabung Haji'nin kuruluşu da şöyle oluyor. Bir ilim adamı, o zaman İngilizlerin sömürgesi altında Malezya, bir ilim adamı diyor ki bizim gençlerimiz hacca gidemiyorlar. Belli bir hac masrafı için gereken meblağı biriktiremiyorlar. En iyisi biz şöyle bir fon kuralım. Her doğan çocuk adına babası bir hesap açsın, oraya belli bir meblağ yatırsın. Ama öyle bir hesap yapıyorlar ki 20 yıla ulaşınca bu fonla o çocuk, o delikanlı artık veya o genç kızımız hac masrafını toplamış olsun. Ve hatta hani bizde askere gitmeyene kız vermezler ya, orada da hacca gitmeyene kız veya koca vermeme, almama kültürü oluşmuş. Bunun sistemini böyle kurmuşlar. Ve bunun adı hac fonu veya tam Malezyası Tabung Haji diyorlar. Ve bugün de mesela Malezya İslam Bankası diye bir banka var. O bankanın bankamatiğine kartınızı soktuğunuz zaman karşınıza iki alternatif çıkıyor. Bir, Bank İslam'dan mı işlem yapmak istiyorsunuz diyor. İkinci şık, Tabung Haji'den mi işlem yapmak istiyorsunuz? Yani bankayla artık tamamen iç içe girmiş. Adeta bir banka gibi çalışıyor. Dolayısıyla yani tarihte bu bankaların yapmış olduğu işlemleri çeşitli adlar altında, çeşitli kurumsal oluşumlar içerisinde insanlık gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler bu faaliyetleri yürütmüşler. Peki bütün bu uğraşı, bu mücadele neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de faiz haram kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, ellerinizde Kur'an-ı Kerimler var. Rum Suresi 39. ayet. Evet, 407. sayfa. Rum Suresi 39. ayet. Müfessirlerimizin bildirdiğine göre konuyla ilgili ilk ayet. Faizle ilgili olarak nazil olan ilk ayet. Ama çok kısaca şunu söyleyelim. Faiz gerek İncil, gerek Tevrat'ta çok açık açık, gerek İncil'de, gerekse hatta Hammurabi kanunlarında, hatta Aristo'nun düşüncelerinde bile yerilmiş, kınanmış, mahkum edilmiş bir uygulamadır. Dolayısıyla faiz ilk önce Kur'an-ı Kerim'le yani İslam'la yasaklanmış bir uygulama değildir. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman Yüce Allah Estaizu Billah şöyle buyuruyor. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا faize vermiş olduğunuz mal لِيَرْبُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ İnsanların malları içerisinde artsın diye faize vermiş olduğunuz mal فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında artmaz, çoğalmaz. Fakat وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Fakat Allah'ın rızasını umarak, bekleyerek, ümit ederek zekat olarak verdiğiniz malları Allah kat kat artırır. Dolayısıyla burada Yüce Allah faizle ilgili olarak ilk ayette faizle zekatı karşılaştırıyor. Ve insanlara diyor ki faizcilik yaparak zengin olacağınızı sakın ummayın, beklemeyin. Faizle para artmaz, faizle ekonomi gelişmez. Fakat zekat her ne kadar cebinizden para çıkıyor, geri dönmüyor, faiz geriye dönüyor, misli artı bir miktarla birlikte geri dönüyor ise de zekatla malınız kat kat artar, fakat faizle artmaz buyuruyor Cenab-ı Allah. Tabii bunun iktisattaki açıklamasını birçoğunuz iktisatçısınız, burada bankacılar da var, iş adamları da var, çok iyi bilirsiniz. Onun için o konu üzerinde fazla durmuyoruz. İkinci olarak konuyla ilgili ayet Ali İmran suresi 130. ayet 65. sayfa. Bu ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ed'afen muda'afe vettekullah lealleküm tüflihun. Ey iman edenler, faizi kat kat yemeyiniz. Allah'tan korkunuz. Ki umulur ki felaha, kurtuluşa erersiniz. Burada da Yüce Allah faiz yiyenlere eğer siz kurtulmak istiyorsanız, tabi bu iktisadi bir konu, ekonomik bir faaliyetten bahsediyor dikkat ederseniz ayette. Eğer kurtuluş istiyorsanız, öncelikli olarak ekonomik anlamda kurtuluş istiyorsanız veya dünyada kurtuluş istiyorsanız veya ahirette kurtuluş istiyorsanız faizi kat kat yemeyin. Peki ya Rabbi bir kat yiyebilir miyiz? Bu soru sorulmuş. Tarihte de bunu söyleyenler olmuş. Bugün de bunu söyleyenler var. Yani şunu diyenler var. Mürekkep faiz haramdır. Mürekkep olmayan bileşik faiz. Evet, diğeri neydi? Diğer faiz türü? Basit faiz. Bileşik faiz haramdır. Basit faiz haram değildir. Yani şunu demek istiyorlar. Mesela bir insan 100 lira verdi. %2 faizle verdi. Bir yıl sonra %2 geri alacak. Bu diyorlar helaldir veya haram kılınmamıştır. Ama efendim birinci ay %2, ikinci ay işte o bu %2'nin katı, üçüncü ay onun katı, dördüncü ay onun katı olursa bu bileşik faize döndüğü için bu haramdır. Nitekim ayet böyle diyor diyenler var. İse de inanmayın. Çünkü ya bu şuna benziyor. Hani bu Arapçada da vardır, Türkçede de var da şu anda Türkçede öyle bir şey hatırlayamıyorum. Yani 70 kez desen de ben bunu kabul etmem. O zaman tamam hadi 69 kez diyeyim kabul et. Anlamı çıkar mı bundan? Veya 69 kez dersen kabul ederim. Çıkar mı bu anlam? Yani bir de desen, 70 de, 70 milyon kez de desen ben bunu kabul etmiyorum. Bu da buna benzer bir ifade. Yani vakıayı, durumu ifade ediyor ve vehametini ifade ediyor olayın. Kat kat yiyorsunuz. Ne insafsızca davranıyorsunuz. Ne vahşice bir ekonomik mantaliteye sahipsiniz. Bundan uzak durun ki kurtulasınız diyor. yoksa bir kat olursa helaldir gibi bir anlamı ifade etmiyor. Nereden anlıyoruz? Gerek bu ayetten gerekse diğer bir daha sonra gelen ayetlerde. Yine Nisa suresinde, Nisa suresi 161. ayette 102. sayfa. Kur'an-ı Kerim'imizde, elimizdeki Kur'an-ı Kerim'deki 102. sayfada Allah Teala Yahudilerin cezalandırılmalarından bahsediyor. Ve bu cezalandırılma sebeplerinden birinin de faizcilik yapmaları olduğunu bize ifade ediyor. Ayet Estağfirullah ve ahzihimur riba ve kad nuhu anhu ve eklihim emvalen nasi bil batil ve atedna lil kafirine minhum azaben elima. Yukarıda bir önceki ayetlerde Yahudilerin cezalandırılmalarını anlatırken bu cezalandırılmaların sebeplerinden birisi de faiz almaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, faizcilik yapmaları. Dolayısıyla ve eklihim emvalen nasi bil batıl, insanların mallarını batıl yollarla yemeleri sebebiyle onlar cezalandırıldılar. Zaten devamında da ifade ve atedna lil kafirine, bu nankörler için minhum azaben elima, elim bir azap hazırladık buyuruyor Cenab-ı Allah. Bunu kime söylüyor? Bunu öncelikli olarak bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir Müslüman bununla, bu ayetle karşılaşıyor. Varsayalım ki ilk nazil olduğu dönemi düşünelim. Bu ayetlerin Medine'de nazil olduğu bildiriliyor tefsirlerde. Medine'de bir Müslüman, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali açtı Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Tabii böyle elimizdeki Kur'an-ı Kerim gibi bir Kur'an-ı Kerim yok henüz. Kur'an-ı Kerim'in sayfaları var, o günkü inen sayfalar var. Açtı okuyor, Yahudiler böyle böyle yaptıkları için cezalandırıldılar ve onlara elim bir azap hazırlandı. E ne demek istiyor? Bunu okuyan Müslüman ne anlar? Sen de aynısını yaparsan sen de aynı cezayı hak edersin. Gör. Bak ondan ibret al. Sakın sen bunu yapma. Demek istiyor. Ve başka ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki mallarınızı ancak karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin. Batıl yollarla yemeyin. İşte burada da diyor ki faizcilik yaparak batıl yolla insanların mallarını yediler. Demek ki faizcilikle malı alıp vermek batıl yolla malı yemenin bir yöntemlerinden birisi imiş ve Allah Teala bunu da yasaklamış. Ve bu ayetlerin tümünde, buraya kadar okumuş olduğumuz ayetlerin tümünden böyle ima ile, işaretle, tembihle, kızım sana diyorum, gelinim sen anla misali, faiz kötüleniyor. Faiz kınanıyor. Faizden kaçınılması söyleniyor. Birileri sadece bu ayetler olsa idi, çıkıp diyebilirlerdi ki faiz Kur'an'da haram kılınmamıştır. Nitekim daha sonraki ayetler olduğu halde bunu diyenler var. Ama sadece bu ayetler olsa idi, birileri bunu diyebilirlerdi. Çünkü çok net, açık, kesin ifadeler yok. Fakat şimdiki ayetlerde Bakara suresi 275 ve 280 bu ayetlerde 46. sayfa. Elimizdeki mealde 46. sayfa ve sayfanın tümü hemen hemen bu konudan bahsediyor. Bu ayetlerde Yüce Allah faizi çok açık, kesin, net bir şekilde yasaklıyor. Ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Faiz yiyenler şeytanın kendilerine sokulup dengesini dağıttığı, bozduğu, sersemleştirdiği insan gibi hareket ederler. Bunu genelde, bilmiyorum mealimizde öyle mi? 42 miydi? 46 bir bakalım mealde nasıl vermiş. Faiz kabirlerinden hemen ahirete havale ederler. Genelde meallerin birçoğunda ahirete havale eder. Ahirette şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Peki dünyada yani sefasını mı sürerler? Burada ahiret kaydı nerede var? Yok. Bir şöyle bir zihninizi bir yoklayın. Türkiye'de, Türkiye'yi sadece Türkiye 1995, 2002 krizlerine bir bakın. Nice zenginler vardı. Nice faizciler vardı. Nerede şu anda onlar? Birçoğunun ismi esamesi kayboldu, silindi gitti. 2008 krizinde dünyadaki en büyük faizciler, finans şirketleri, sigorta şirketleri, bankalar, hatta faizci devletler battı. Ve yine de şimdi görüyorsunuz bir takım onun devamı mahiyetindeki çatırdamalar başladı. Ve hepsinin temelinde de bu faiz illeti var. Yani sadece kabirde şeytan çarpmıyor. Kabirden kalkarken şeytan çarpmış gibi kalkılmıyor. Asıl bu dünyada şeytan çarpmış hale getiriyor insanı. Bu faizcilik. Sadece sanıyoruz ki borç alan insan, faizle borç alan, işte evi için, arabası için, iş yeri için, işçilerinin finansmanı için borç alan insan hep mağdur olur. Öyle değil. Borç veren de, yani o patron mahiyetinde olan o faizciler de, çünkü onlar da birilerine borç vermek için başka birine daha üstten borç alıyorlar. Onlar da borç alan pozisyonunda. Dolayısıyla hepsinin ipleri birbirlerine bağlı. Birisi sürüklediği zaman hepsi gidiyor. Şu Amerika'daki geçen 2008'deki mortgage krizinde olduğu gibi. Dolayısıyla Allah Teala buyuruyor ki faizcilik yapanlar, faiz yiyenler şeytanın kendilerine sokulup dengesini bozup alt üst edip de böyle ne yapacağını bilemeden hareket eden insanlara benzer. Zalike bunlar ne diyor ama zalike bi ennehum kalu innemel bey'u mislur riba. Ama bunlara bu işi yapmayın dediğiniz zaman hemen karşı argümanları şudur. Efendim alışveriş helal mı? Helal. Alışverişte şu malı ben peşin 10 liraya satarken vadeli 11 liraya satabilir miyim? Satabilirsin. Peki bu 10 lirayı vadeli olarak 11 lira karşılığında borç vermekle bunu vadeli 11 liraya satma arasında ne fark var? Şeytanın mantığını yürütüyor. Ne fark var diye hemen onunla karşınıza çıkarlar. Ki bakın Peygamber Efendimiz döneminde de aynısını söylüyorlarmış. Halbuki Allah Teala hemen cevabında buyuruyor ki ve ahallallahu el bey'a ve harrama er riba. Mal alıp satmak bey'adır, ticarettir. Yani şu malı veriyorsun, karşılığında bir para alıyor veya başka şu malı alıyorsun. Farklı mallar değiştiriliyor alışverişte. Fakat ribada bir bardak suyu veriyorsun, karşılığında 1,5 bardak suyu geri alıyor. Aynı malı ve fazlasıyla geri alıyorsun. Bunun tabii ekonomik anlamda efendim, iktisadi bir değer üretmiyorsun. Riskine katlanmıyorsun. Dolayısıyla Allah Teala buyuruyor ki faizcilik haramdır, beya ise alım satım ise helaldir. Dolayısıyla sakın böyle birbirlerine karıştırmayın ikisini. Tabi bu mantık, bu alışverişi faize karıştırarak ya ne farkı var? Mantığının bugün bir tersi uygulaması da var. faizi alışveriş kılıfına büründürüp yapma uygulaması var. Yani faiz dese, mesela buna borç dese bu işleme, karşı taraf diyecek ya ne yapıyorsun sen, faizci misin? Ama borç demiyor, alım satım diyor. Başka bir ad veriyor ama gerçekte işin özünde faizcilik yapıyor. Dolayısıyla bu mantık dün de vardı, bugün de var. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفٍ. Her kim ki Allah Teala'dan, Rabbinden kendisine öğüt geldikten sonra bu işe son verirse, فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفٍ. Daha önce yaptıkları artık وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ, Allah'a kalmıştır. Geçmişini daha karıştırmasın. وَمَنْ فَقَتْ وَمَنْ عَادَ, her kim ki bundan sonra bu işe devam ederse, فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ, onlar cehennem ehlidirler. Ateş ehlidir. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ve orada kalıcıdırlar. ...276. ayeti kerimede yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Bakın ilk ayette yüce Allah zekatla, yani sadaka ile riba arasında bir irtibat kurmuştu. Hemen burada tekrar o irtibatı kurdu. Hani Abdülaziz hocamız her zaman diyor ya, şu ayeti bulduk, hadi benzeri diğer bir ayeti açın bakayım diyor ya, ha filan o ayetin benzeri filan yerdeki bir ayeti açın diyor ya, işte şu ayet. İlk okuduğumuz ayet baştaki ve ma ateytum min riben liyerbu ve fi emvalinnas fe la yerbu indallah. Bakın aşağıda 5. maddedeki ayet yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Yukarıda zekat dedi. Zekat sadakanın bir alt kavramıdır. Sadaka daha üst bir kavramdır. Dolayısıyla yemhakullahu riba, Allah ribayı, faizi mahveder, daraltır. Daraltır. Ve yurbis sadakat, sadakayı ise kat kat artırır, yükseltir, çoğaltır. Vallahu la yuhibbu kulle kaffarin asim. Allah günahkar nankörleri hiçbirini sevmez. Ya nankörlük etmeyin buyuruyor Cenab-ı Allah. Faizcilik yaparak. Ya eyyühellezine amenü ttekullâhe ve zerû mâ bekiye miner riba in kuntum müminin. Yine hani az önce dedim ya, eğer yukarıdaki ayetler olsaydı birileri çıkıp diyebilirdi ki faiz tam olarak haram kılınmamış. Ama bakın, ya eyyühellezine amenü ttekullâhe, ey müminler Allah'tan korkun. Ve zerû mâ bekiye miner riba. Ribaya verdiniz, daha önce birileriyle faizcilik ilişkisine girdiniz, alacağınız var, arta kalanı hemen terk edin, mevcut malınızı alın, işi bitirin. Ve zeru ma bakiye miner riba in kuntum müminin, eğer gerçekten müminseniz. Fe illem tef'alu, eğer bunu yapmaz iseniz, fe zenu bi harbin minallahi ve rasuli, Allah ve Resulü ile harp halinde olduğunuzu, harp ilanıyla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Yani bütün bu ayetlere rağmen bugün hala faiz helaldir diyenler var. Faiz haram kılınmamıştır diyenler var. Şu ayet 279. yani 7. maddedeki ayet, dikkat ederseniz, eğer bu faizciliği terk etmezseniz şunu bilin ki fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli, Allah ve Resulü ile harp halinde olduğunuzu bilin şeklinde başka hiçbir günahla ilgili bu şekilde bir tehdit yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Ne zinada, ne adam öldürmede, ne şunda, ne bunda, hiçbirinde Allah Teala ile harp halinde olursunuz şeklindeki bir tehdit yoktur. Çünkü bu olay bütün o dediğimiz zinada, katilde, anarşide her şeyin sebeplerinden birisidir. Ama ve in tüptüm, eğer vazgeçerseniz faizcilikten, feleküm ruusu emvalüküm, ana sermayenizi alabilirsiniz. Ya Rabbi ben Hasan Efendi'ye şu kadar borç vermiştim, %2 faizle vermiştim. E şimdi siz buyurdunuz ki faizcilik yapmayın, vazgeçin. E peki ben paramı da mı alamayacağım? Ana sermayeni al. Fakat faizi alma. La tazlimun ve la tuzlemun. Ne zulmedin, ne de zulme maruz kalın. Yani ister borç veren taraf ol, ister borç alan taraf ol. Ne fazla al, ne fazla ver. Her iki taraf için de bu hüküm faizcilik geçerlidir. Efendim sadece faizi alan burada suç işliyor değil. Faiz veren de aynı şekilde. Efendim ben zulme uğruyorum. Uğra. Uğradığın için suçlusun. Allah Teala diyor zulme uğrama. Girme bu işin içine. Girme. Ya Rabbi buyurdunuz ki ana sermayenizi alabilirsiniz borçludan. Adam fakirse, yoksulsa, veremiyorsa ne yapayım? Ve in kana zu usratin fenaziratun ila maysara. Eğer borçlu sıkıntı, darlık içerisinde ise o bolluğa, kolaylığa çıkıncaya kadar ona süre veriniz. Mesela bugün özellikle bu katılım bankalarında bu çok sorulan bir soru. Adam zaman bir şekilde bir işlem yapmış, borcunun diyelim ki 10 taksitini ödemiş, 11. taksitte Allah vermesin başına bir musibet gelmiş. İşte iş yeri yanmış, deprem olmuş, şu olmuş, bu olmuş, işini kaybetmiş, borcunu ödeyemiyor. Çok zor durumda. Hocam ne yapacağız diye sorular gelir. İşte burada prensibi Allah Teala koymuş. Eğer borçlu istismar etmiyor, keyfinden değil, gerçekten darlık içerisindeyse ona süre vermek zorundasın. Hatta ve en tasaddaku hayrul leküm. Hiç almaya da bilirsiniz. Sadaka olarak kabul etmek de hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz. İşte bu ayet-i kerimeler faizle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki doğrudan faizden bahseden ayet-i kerimeler bunlar. İşte bu ayet-i kerimeler faizsiz bankacılık denen bir meseleyi Müslümanların gündemine sokmuş. Ve Müslümanlar tarihte bu tür kurumları başka adlarla mümkün mertebe faizsiz şekilde yapmaya çalışmışlar. Fakat günümüzdeki faizsiz bankacılığın ilk ortaya çıkışı 1963'lere varıyor. Herhalde süremiz dolmak üzere bu konuyu çok kısa anlatayım. Herhalde ikinci derse belki soru almayız, bu konuyu devam ederiz. Çünkü soru tehlikeli. Burada her zaman yani Abdülaziz Hoca yok. Onun için tehlikeli sorularla maruz kalmamak için en iyisi dersi devam ettirmek. Çok kısa, bu faizsiz bankacılık düşünce olarak 1940'lara dayanıyor. Yani dönemin ilim adamları, özellikle Pakistanlılar. Önce Pakistanlılarda bu gündeme geliyor. Ya bu faizli bankalar bütün dünyayı sardı. Bütün Müslümanları sömürüyor. Biz buna alternatif üretmeliyiz diye fikirler ortaya atılmaya başlıyor. Bu konuda küçük küçük eserler yazılıyor. 1951-52'de Almanya'da Almanya yerel bankaları üzerine doktora çalışması yapan Ahmet en Neccar denen Mısırlı bir zat var. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya her köye kadar, en ücra köşeye kadar küçük bir bankacık açmış. Vatandaşa demiş ki, fazla paran mı var? Getir buraya koy. İhtiyacın olduğu kadar al, kullan. Gerisi burada dursun. Bak biz hak ile yeksan olduk. Şimdi tekrar kalkınmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunlarla, arta kalanla biz kalkınalım. Yeniden inşa ve imar faaliyetinde bu paraları değerlendirelim diye vatandaşa bunu söylemiş ve bunu uygulamış. Bu zat da, Ahmed en-Neccar denen Mısırlı zat da, bu bankacılık sistemi nasıl çalışıyor, neler yapıyor, nasıl başarılı oluyor diye doktora çalışması yapıyor. Bunu yaparken aklına bir kurt düşüyor. Diyor ki, ya ben bunu aslında İslam'ın ilkeleriyle, prensipleriyle çok yakın diyor. Ben bundan hareketle İslami bir bankacılık oluşturamaz mıyım diyor. Ve doktorası bittikten sonra dönüyor Mısır'a. Mısır'da görev alıyor. Bu fikrini İslami banka demiyor. Çünkü tehlikeli bir ifade. Tasarruf bankası diyor. Bu fikrini dönemin yöneticilerine açıyor. Önce kabul ediliyor, etmiyor falan derken Almanlarla işbirliği içerisinde Almanlardan hem finansman desteği hem de bilimsel destek, teknik destek alıyor. Almanya bir ekip gönderiyor. Diyor ki, aa güzel, bizim bankayı Mısır'da kuracaklarmış. Geliyor ve Almanya'da 1963 Mısır'da 1963 yılında Mit Geimer denen bir kasabada bu bankayı kuruyorlar. Bu Ahmed en-Neccar isimli zatın başkanlığında kuruluyor. Ama Ahmed en-Neccar'ın bütün hayali İslami bir bankayı kurup geliştirmek ve dünyaya bunu ispatlamak. Aradan 5-6 yıl geçiyor. Ya bakıyorlar ki bu adam faizli işlerden hep kaçınıyor. Faizsiz banka, İslam falan bir şeyler söylüyor. Ve bunun niyetinden şüphelenmeye başlıyorlar. Ve en son bunun niyetini anlayan Almanlar bütün teknik ekibini de finansman desteğinde, bilimsel desteğinde çekiyor. Bu tek başına kalıyor. Fakat devam ediyor çalışmalarına. Yaklaşık 69 yıllarına kadar bunu devam ettiriyor. Fakat daha sonra Cemal Abdülnasır başına musallat oluyor bunu. Ve o günkü Mısır yönetimi bu bankayı kapatıyor. Çünkü sizin niyetiniz başka diyorlar ve kapatıyorlar. Fakat kapatılıyor bu banka ama diğer Müslümanlara iyi bir örnek oluyor. Demek ki İslami bir banka kurulabiliyormuş. Demek ki işletilebiliyormuş. Yaşatılabiliyormuş. Başarılı olabiliyormuş. İnancını insanlara, o işle ilgilenenlere veriyor. Ve 1970'ten sonra işte İslam Kalkınma Bankası başta olmak üzere, Dubai İslam Bankası, Al Barakadır, Faysal Finans'tır vesaire derken her tarafta kendilerine İslami denen, kendilerini İslami diye nitelendiren ve biz faizsiz çalışmak üzere kurulduk diyen bankalar kuruluyor ve gelişiyorlar diyelim ve burada birinci bölümü bitirelim. Birinci bölümde faizsiz bankalar neden ortaya çıktı sorusuna Kur'an-ı Kerim'den, dolayısıyla İslam düşüncesinin en temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler de var. Tabi bu anlatmış olduğumuz ayeti kerimeleri şerh eden, açıklayan çok sayıda hadis-i şerif var. Fakat ben hadis-i şerifleri, yani aynı mahiyette, ayetlerle aynı mahiyette hadis-i şerifler biraz daha detaylandırıyor. Dolayısıyla o hadis-i şerifleri geçtim. Biraz hızlı gidebilmek açısından. Şimdi şu anda Türkiye'deki bankalara baktığımız zaman Türkiye'de, yani faizsiz çalıştığını ileri süren, bu amaçla kurulmuş olan bankalara baktığımız zaman işte Al Baraka, Kuveyt Türk, Asya Katılım Bankası ve Türkiye Finans Bankası olmak üzere şu anda 4 tane katılım bankası veya faizsiz banka diye adlandırılan kurum mevcut. Fakat aşağıda görüyorsunuz daha önce bir Faysal Finans Kurumu vardı. Bu 2001 krizinden sonra Feymili Finans Kurumu haline dönüştü. Daha sonra Anadolu Finans Kurumu kuruldu. Feymili Finans'la Anadolu Finans birleşti. Birleşti. Yukarıdaki Türkiye Finans Katılım Bankası'nı oluşturdular. Bir de İhlas Finans vardı. İhlas Finans oldu. Şimdi çok kısa ne demek istiyoruz? Onu çok kısaca açıklayalım. Bankalar finansal sistem içerisinde ne tür fonksiyonları icra ediyorlar? Şimdi şuraya bakarsanız, bakın şurada bir tasarrufçular demişiz. Tasarrufçular, yani bir şekilde fazla para biriktiren grup var. Bir de bu tarafta harcayanlar veya yatırımcılar veya finansmana ihtiyacı olan taraflar var. Aslında her ikisi de işte hane halkı, işletmeler, bankalar, sigorta şirketleri, devlet kurumları, yabancılar diye burada sıralanıyor. Burada da aynı kişiler, aynı gruplar. Fakat burada hane halkı birinci sırada, burada hane halkı son sırada. Yani şunu demek istiyorlar. İlk planda en fazla tasarrufa meyilli olan gruplar hane halkıdır. Yani ailelerdir, kişilerdir. İşte gariban alır 1 milyar maaş, der ki aman hanım ne olur ne olmaz başımıza bir musibet gelmesin diye şu 50 lirasını bir köşeye koyalım, 950 ile kıt kanaat geçinelim der. 50 lirayı bir köşeye koyar. Yani tasarrufta bulunur zor zamanlarda başvurmak için. İkinci olarak bu tür tasarrufa meyilli olanlar işletmelerdir, iş yerleridir. Üçüncü olarak bankalar, sigorta şirketleri, devlet kurumları. Bu devletin en üst kurumundan en alt belediyeye, belediyenin herhangi bir kuruluşuna kadar inebilir. Ve yabancılar. Bu tarafa baktığımız zaman en fazla finansmana ihtiyaç duyan, yani başkalarının parasına ihtiyaç duyan grup devlettir. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Devletler her zaman açık vermiştir. Onun için ilk planda devlet gelir. Daha sonra bankalar ve diğer kurumlar gelir. Peki ne oluyor böyle olunca? Şurası bankacılık faaliyeti. Şurası borsa. Şurası borsa. Bu gruplar şuradaki fazla parası olan kişi bu elindeki fazla parayı ya bankaya yatırır, bankaya yatırmak suretiyle değerlendirmek ister diyelim ya da borsa aracılığıyla değerlendirmek ister. Banka burada aracılık rolünü üstleniyor. Yani bu zat da bu taraftan, bu gruptan paraları alıyor, şu gruba aktarıyor. Dolayısıyla araya banka girdiği için, banka işi organize ettiği için buna dolaylı finansman deniyor. Bugünkü dilde diyelim. Şurada ise bu parası olan kişi geliyor buraya, parasını veriyor, mesela hisse senedi alıyor. Veya parasını veriyor, buradan bono alıyor. Peki bu bonoyu kimden aldı? Şu taraftan aldı. Şu taraftan aldı. Yani paraya ihtiyaç olan mesela işletme bir hisse senedi çıkarıyor, şuraya getiriyor. Burada da parası fazlası olan kişi var, bu da geliyor buraya. Burada bununla buluşuyorlar. Parası olan parayı veriyor, hisse senedini alıyor. Dolayısıyla buna da doğrudan finansman adı veriliyor. Neyse bunu geçelim. Bunun üzerinde fazla durmayalım. Şimdi asıl mesele şurası. Faizli bankalarla faizsiz bankaları birbirinden ayıran temel fark bu iki, bir sonraki slaytta bu ikisinde çok net olarak ortaya çıkıyor. Çıkmalı veya teorik anlamda diyor. Bakınız, faizli banka parayı nasıl topluyor? Bir, cari hesap, malum bunu bütün iş yerleri, iş yeri sahipleri bilirler. Cari hesap açar, bir vatandaş gider oraya parasını koyar. Bu o kadar önemli değil bankacılık sistemi açısından. Asıl mesele şu tasarruf hesabıdır. İnsanlar faizli bankacılıkta, faizli sistemde parasını, fazla parasını değerlendirmek isteyen, korumak isteyen, değerlendirmek isteyen insanlar bankaya gidiyor, tasarruf hesabı açıyor. Parasını oraya yatırıyor. Banka ne demek istiyor? Sen bende tasarruf hesabı açtın. Dolayısıyla bu tasarruf hesabına mesela diyelim %5 sana faiz veririm diyor. Dolayısıyla burada faizli bir hesap açmış oldu. Peki ne yapmış oldu tasarruf hesabı açan vatandaş? Bankaya borç vermiş oldu. Faizle borç vermiş oldu. Banka ne yaptı bu parayı? Bir de şu tarafta bir kişiler var. Az önceki dedik ya bir hep sürekli paraya ihtiyacı olan grup. Bu da geliyor bankadan para istiyor. Banka buradan aldığı parayı şu tarafa yine borç veriyor. Buradan diyelim ki %5 faizle aldı, buraya %15 faizle veriyor. Parayı geriye %15 faizle tahsil ediyor. %5'ini parayı ve %5'ini buraya veriyor, %10'unu da cebine atıyor. Yani her iki tarafta da, her iki taraf arasındaki hukuki ilişki de ne ilişkisi oldu? Borç ilişkisi. Borç veya kredi dediğimiz şey. Borç. Peki bu vatandaş tasarruf hesabı sonucunda bir gelir elde etti mi? Mesela %5 dedik. %5 bir gelir. Nereden gelir elde etti? Hangi hukuki işlemden bu gelir elde etti? Yok faiz demeyelim. Borç. Borç ilişkisinden. Yani bir borç sözleşmesi yaptı. Yani bir kredi sözleşmesi yaptı. Bankaya kredi verdi. Veya borç sözleşmesi diyelim aynı şey. Ve bunun sonucunda 5 liralık diyelim gelir elde etti. %5 gelir elde etti. Bankada buraya baktığımız zaman şuradan bir gelir elde etti mi şu taraftan? %15 demiştik faiz. %15. Peki bu aradaki ilişki neydi? Bu da krediydi. Dolayısıyla banka da buradan elde etmiş olduğu gelirin temeli krediye dayanıyor. Sonuç olarak kredinin gelir amaçlı olarak kullanılması Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Krediden elde edilen gelir de faizdir, o da haramdır. İşin özü bu. Bütün sistemin temeli bu. Bunun adı, işlemi, sistemi, efendim piyasalarda, borsalarda, forex'tir, şudur, budur, ne olur olsun. Eğer işlem buraya iniyorsa, işin özü bu ise, bu faizdir. İşlemin kendisi, kredi işlemi, eğer içinde faiz barındırıyorsa, faizli kredi işlemi, elde edilen hasıla, sonuç, fazlalık, o fazla olan getiri de faizdir. Şimdi geçelim. Diğerinde mesela az önceki
şu kafama takılıyor benim. Yani faizin tanımı nedir? Paranın kirasıdır.
Evet.
Şimdi adamın gayrimenkulü var. Orada da gayrimenkulden kira alıyor. İşte aradaki şeyi ben çözemedim.
İşte şöyle. Kiraya bakın. Kiraya verilebilen mallarla kiraya verilemeyen mallar bellidir. Mesela siz bir litre sütü kiraya verebilir misiniz? Verilebilir mi? Niye? Adam sütü aldı içti. Yerine başka bir litre süt alıp size verecek. Ekmek kiraya verilmez. Kiraya verilen mal tüketilmeden kullanılabilen ve daha sonra aynen geriye iade edilebilen ve bütün riski bu süre içerisindeki bütün kullanıma hazır halde tutulması, bütün sorumlulukları ve riski asıl mal sahibine ait olan işlemlerde kira söz konusudur. Parada ise parayı verdim, gitti. Hiçbir riskim yok. Ben en son günü geldiği zaman ben paramı isterim diyorum. O parayı ben kullanıma hazır tutmak, paranın başına gelecek her türlü beladan, musibetten hiç asla ben sorumlu değilim. Onun için para kiraya verilmez. O para işte faiz paranın kirasıdır diyenler yanlış bir şey, nasıl diyelim, neyse onu söylemeyeyim de o ilk ayetlerde okuduğumuz mantığı yürütüyorlar. Onun için o yanlış. Yani ekonomik olarak da yanlış.
Hayır, yani o zaman gayrimenkul şöyle diyelim 20 tane iğne alan adamı birine değer değmez.
Tamam, birini satar. İnek de kiraya verilmez. Satar. Öküzü hani verse diyelim, tarlayı sür de getir dese belki olur da. Evet. Şimdi az önceki sistem faizli bankacılık sistemi idi. Peki faizsiz bankacılık sisteminin temeli nedir? Yani bakın burada ben bugünkü bankalar böyledir. İşte efendim pür sütten çıkmış ak kaşıktır falan demiyorum. Teoriyi anlatıyorum ve doğru olanı anlatıyorum. Olması gerekeni anlatıyorum. Aynı şekilde ta başlangıçta ifade ettiğimiz gibi bu tarafta yani yine para fazlası olanlar var, tasarruf sahipleri var, paraya ihtiyaç duyanlar var. Arada da bir banka var. Şu Bank İslam Malezya'nın en büyük bankası. Bu da bakın Malay bir hanım. Bankanın yanında arabası da var. Gider mi gider mi? Neydi arabası da var. Bastı mı gider. Evet. Şimdi para sahipleri bankaya, faizsiz bankaya parayı yine iki hesapla yatırıyorlar. Bir, cari hesap. Bunun başına bir özel ifadesi konulmuş. Bir farkı yok şeyle. Normal diğer faizli bankalarla faizsiz bankaların bu cari hesap açısından bir farkı yok. Aynı sisteme tabi ve bunda problem yok. Öz olarak bunda problem yok. Çünkü faiz verilmiyor burada. Asıl mesele şu, katılma hesabı. Diğerinde ne demiştik? Tasarruf hesabı. Burada adı katılma hesabı. Ne demek istiyoruz? Para sahibi bankaya parasını yatırırken banka ile bir ortaklık kuruyor. Banka ya diyor ki benim paramı al, çalıştır. Kâra anlaştığımız oranda ortak olalım. Eğer kâr edersen. Genelde de bu %20'ye %80'dir. Dünyada da böyledir, Türkiye'de genelde böyledir. Yani %20 bankanındır kârın, %80'i de hesap sahibinindir. Fakat şu da var, ortak olduk ya, zarar edersen zarar benimdir. Para sahibi diyor ki zarar bana aittir. Peki bankanın zararı ne? Bankada çalıştırdı. Bir yıl, iki yıl çalıştırdı. Sonuçta sıfıra sıfır elde var, sıfır bir şey yok. Banka emeği gidiyor. Para sahibinin de sermayesinden gidiyor. Dolayısıyla bu aradaki işte bu şekildeki anlaşmaya emek sermaye ortaklığı deniyor. Mudaraba deniyor. Emek sermaye ortaklığı. Sermayeyi koyan para sahibi, emeği koyan yani işletmeci, işleten de banka. Olduğu için buna emek sermaye ortaklığı Türkçesi, ıstılahta ise mudaraba adı veriliyor. Dolayısıyla peki az önce ne demiştik? Bir öncesinde şuradaki ilişki neydi? Para sahibiyle banka arasındaki ilişki neydi? Hukuki ilişki? Borç alacak ilişkisiydi. Buradaki ilişki ne oldu? Ortaklık ilişkisi. İşin temeli bu. Peki bir önceki şurada banka bu parayı nasıl çalıştırıyordu buraya vererek, nasıl değerlendiriyordu, hangi hukuki ilişkiyle değerlendiriyordu diyelim? Yine borç. Peki buraya geldik. Burada faizsiz bankanın çok çeşitli alternatifleri var bu parayı çalıştırmak için. Bir, alt mudaraba yapıyor. Ne demek alt mudaraba? O da şunu diyor. Banka şimdi şuradaki zatın yerine geçti. Banka artık para sahibi. Burada bir işletmeci var. İşletmeciye diyor ki bende para var. Sende de proje var, işletme var. Ben sermayeyi vereyim. Sen de al bu parayı çalıştır. Kârı paylaşalım. Buradan kârı alıyor. Nereye gitti? Kârı buradan alıyor. Kendisine ait olan kısmı alıp kalanı bu tarafa yansıtıyor. Tabi bu nasıl oluyor? Çok uzun muhasebe işlemler. Onun için onun üzerinde durmayalım. Bir diğeri müşareke. Müşarekede ne var? Şimdi burada iş adamları var. Varsayalım ki bir projesi var. 50 milyar nakdi var ama proje 100 milyarlık. Bir 50 milyar daha olsa ah şu projeyi hayata geçiririm diyor. İşte banka diyor ki senin 50 milyarın var. Projen de var. 50 milyar da ben koyayım. Bu projeyi gerçekleştirelim. Mesela adam diyelim ki yurt dışından 100 tane lüks otomobil bağlantı kuruyor. Her şey tamam. Burada müşterisinin bağlantıları kuruyor. Bir hesap yapıyor, müthiş kar ediyorum ama ortada para yok. Her şey tamam, para yok. Banka diyor ki tamam al parayı. Zaten işlem belli, her şey bağlanmış. Al parayı, senin de yarısını sen koy veya %20, %30 neyse. Yani sermaye ortaklığı kuruyorlar. Sermaye ortaklığı. Ve dolayısıyla bir diğer murabaha, murabahayı daha sonra çok kısaca onun üzerinde duracağız. Bir diğeri kiralama, borsalarda işlemler yapıyorlar. Selem, istisna, müzara, müsakat denen işlemler yapılıyor. Bunlar şu an, şunlar Türkiye'de henüz yok. Bunlar yurt dışında yapılıyor. İstisna belki Türkiye'de var ama bunlar daha çok yurt dışındaki diğer bankalarda yapılan uygulamalar. Buradakiler geçelim. Murabaha. Bunun evet, şimdi şurada bir murabaha uygulaması. Fıkıh kitaplarımızda murabaha meşru bir uygulamadır. Meşru bir alım satım yöntemidir. Ya ne demekti? Murabaha şudur. Şurada bir telefon var. Şu telefonu Yahya Bey satıyor. Ben de uyanık bir tüccarım. Fatih Hoca'nın da biliyorum ki telefona ihtiyacı var ama nakit parası yok. Ya tüccarlar zaten her tarafı iyi gözetlerler. Kimin nerede ihtiyacı? Zaten öyle olmak zorundadır. Yoksa iflas eder. Şimdi Fatih Hoca Yahya Hoca'ya gidip o telefonu alsa, peşin parası olmadığı için, ya şu telefon kaç para, 1 milyar, bana 10 ay vadeyle verir misin? O diyor ki ben seni nereden tanıyayım, ya getirmezsen paramı? Ha, hemen araya ben giriyorum. Ben diyorum ki benim param var, tüccarım. Ben o malı alır sana satarım. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Ben bu malı alıyorum mesela, varsayalım ki 1 milyara. Buna peşin olarak veriyorum 1 milyarını. Bu tarafa dönüyorum. Aslında 1 milyar 200. 6 ay vadeyle. İşte buna murabaha deniyor. Ne yaptım ben? Faizcilik mi yaptım, ticaret mi yaptım? Çok açık açık ticaret yaptım. Yok. Açık açık ticaret yaptım. Ticaret ne demektir? Malların veya hizmetlerin zaman, mekan veya depolama işlemlerinde bir takım değişiklikler yaparak oradan gelir elde etme faaliyetidir.
Hocam bunu şahıslarda yapabiliyor değil mi?
Tabii tabii. Tabii herkes zaten bu klasik dediğimiz bu. Fıkıhtaki dediğim. Mesela bakın burada bir böyle ellerini iki başının arasına almış, böyle hayal kuruyor. Şurada bir antika bir saat var. Gitmiş görmüş antikacı da, ah evimin şu baş köşesine şu saati bir koyabilsem ama çok pahalı diye ah vah eden bir bayan var. Şurada da uyanık bir tüccar var. Diyor ki biri bana gelse de ona bir karla mal satsa. Şurada da gariban saatçi bu saati imal ediyor, yapıyor. Ne yapıyor şimdi bu bayan? Bir, tacir malı satıcıdan örneğin 100 TL'ye satın alma talebinde bulunuyor. Diyor ki ben senden bu malı alsam kaça verirsin? 100 TL'ye. İkinci olarak tacir malı 100 TL'ye genelde peşin olarak, şart değil peşin olması ama uygulama öyle, peşin olarak satın aldı. 3, 100 TL'ye peşin aldığı malı %10 karla 110 TL'ye örneğin 2 ay vadeyle bu bayana satıyor. Bayan daha sonra 55-55 iki taksit halinde borcunu ödüyor ve bu bir murabaha işlemi. Bu bir fıkıhtaki klasik dönemdeki murabaha işlemi. Peki bankalarda nasıl oluyor? Asıl mesele o. Şurada da bir banka, bugünkü bankalardaki murabaha işlemi. Şimdi bu az önceki bayan bir antika saat derdindeydi. Şimdi bu da bayan mı bay mı belli değil. Bu da bir lüks araba hayalinde. Şimdi bu vatandaş bir araba almak istiyor. Fakat çok pahalı. Peşin olarak verip alması mümkün değil. Bu da banka. Bu da kredi kullandırmak istiyor. Bu tarafta araba satıcısı, bu da arabayı satmak istiyor. Herkesin derdi başka. İşte şimdi ne oluyor? Bugünkü uygulamada müşteri bankaya arzu ettiği arabanın finansmanı için başvuruyor. Diyor ki ben şöyle şöyle şöyle bir arabayı almak istiyorum. Banka araba ve satıcısını araştırıyor. Gerçekten böyle bir araba satan var mı? Satıyor mu? Bakıyor. Eğer tamam, doğru, emin olursa Banka müşteriyle arabanın fiyatı ve kar yüzdesi konusunda anlaşıyor. Banka diyor ki ben o arabayı mesela 100 milyara alırım, sana bunu 110 milyara örneğin 5 yıl vadeyle satarım. Anlaşıyorlar. Eğer anlaşırlarsa dördüncü olarak, neyse detaya inmeyelim. Sonuçta banka arabayı alıyor, varsayalım 100 milyar, bu vatandaşa 110 milyara satıyor, senetleri imzalıyor ve bu vatandaş belirlenen vadeler içerisinde senetleri ödüyor. Banka bu işten kar etmiş oluyor. Peki bu ticaret midir? Evet, bu da ticarettir. Niye? Banka ticaret yaptı. Fakat işte bu işlemde bazı problemler var. O da şu. Bakın şu ikinci şık. Birinci şıkta problem yok. Banka gidiyor, bankanın elemanı arabayı alıyor, müşteriye satıyor. Problem yok. Ama ikinci şıkta banka müşteriye diyor ki, tamam ben seni vekil kıldım. Git, o arabayı sen al. 100 lira, 100 milyara diyelim. Git al. Şimdi ben Servet Bayındır olarak X bankasının vekili sıfatıyla gittim, arabayı aldım, 100 milyar aldım. Banka hemen oraya parayı yatırdı, 100 milyarı. Arabayı aldım, şu anda ben bankayım. Aldım, hemen diyorum ki X bankanın temsilcisi olan Servet Bayındır, şimdi bu arabayı ben kendime satıyorum. Bankayı vekaleten, kendim asaleten arabayı kendim satın alıyorum. Dolayısıyla kaça? İşte 100 milyara aldım, 110 milyara satın alıyorum. İşte burada bir takım problemler çıkıyor. Problem nedir? Eğer gerçekten bir vekalet işlese hukuki anlamda, ki bazı bankalar bunu yapıyorlar, gerçek bir vekalet sözleşmesi olsa, yani şöyle diyelim, arabayı aldım, bir saniye sonra bir deprem oldu, bir yangın oldu, araba gitti. Henüz ben kendime satmadan. Araba kimden gitmeli? Bankadan gitmeli. Eğer bu gerçekten hukuki olarak, fiili olarak uygulanırsa problem yok. İşte burada bir takım sorular gündeme geliyor. İşin temeli ne? Eğer ticaret yapıyorsan risk, ama bu risk meselesi de biraz tartışmalı. Yani borç verdiğin zaman da risk var. Karşı taraf riski değil. Bakın. Burada çok karıştırılıyor. Efendim risk yok faizde. Ne demek risk yok ya? Bankalar en büyük risk takip, yani bankaların en büyük birimlerinden birisi risk hesaplama takip birimidir. Kredi veren bankalar. Risk yoksa bu adamlar niye bu kadar eleman çalıştırıyor? Bir türlü mühendislik hesapları yapıyorlar. Risk var. Karşı taraf riski bu. Kredide, borçta karşı taraf riski vardır. Ben Fatih Hoca'ya 10 milyar veriyorum. Düşünüyorum şimdi, ya bu adam ölürse ne yapacağım? Onun için mesela krediyi verirken bankalar adamın yaşına bile bakarlar. Evet. Çünkü geriye ödemelerine bakıyor. Bu öder mi ödemez mi? Bu karşı taraf riskidir. Bu kredide de vardır. Ama asıl katlanılması gereken risk o değildir. Bu işi helal kılmaz. Asıl risk, yani işi helal kılan piyasa riskidir. Piyasa riskine eğer katlanıyorsa sermayedar diyelim, işte bu zaman bu halde işlem caiz olur. Burada da arabayı mesela aldı vekil veya banka aldı. İşte deprem olması, yangın olması, şu olması, bu olması sonuç itibariyle piyasa riskidir. Ve bu piyasa riskine eğer katlanıyorsa işlem helal, katlanmıyorsa işlem helallikten çıkar diyelim ve sigortacılık tamamen risk alım satımı işlemidir. Risk alım satımı maldan, hizmetten ari, soyut olarak riskin tamamen kendisinin alım satımı fıkhen caiz değildir. Neyse artık o işin zaruret vesaire konuları ayrı, ama sigortacılığı şu andaki ticari sigorta diye adlandırılıyorlar veya faizli sigorta deniyor. Faizli demeyelim. Ticari sigorta diye adlandırılan sigorta sisteminde tamamen risk alım satımı söz konusudur. Maldan veya hizmetten neyse ari olarak, soyut olarak riskin kendisi alıp satılıyor. Dolayısıyla riski pahalandırmak veya düşürmek için riskle oynayanlar oluyor. Yani diyelim ki hani şeylere benziyor, demir çelik efendim evlere, pencerelere demir çelik yapanların böyle bir gecede 10-15 tane şeyi evin penceresine camlarını kırması, dökmesi veya bir hırsızlık süsü vermesine benziyor. Bir caddede, bir sokakta iki eve hırsız girdiği zaman herkes hemen evlere evet, güvenlik, korkuluk yaptırıyor. Bu riskle de aynen bu durum söz konusu. Riski yükseltmek, piyasalarda bunu veya düşürmek isteyenler bir söylenti çıkarıyor, bir bakan rahatsız oluyor, öksürüyor, başbakan şöyle oluyor, fırlıyor veya düşüyor veya dışarıdan bir şey oluyor. Dolayısıyla riskin sadece kendisinin alım satımı fıkhen caiz görülmüyor diyelim ve bu konuyu bu şekilde bitirelim. Şimdi kaç dakikamız var? 15 dakikamız var, soru alabiliriz. Evet, bir soru var.
Birinci soru kavramlarla alakalı. Faiz ile riba aynı şey.
Evet. Tamam mı soru? Faiz Türkçesi, riba da Arapçası. Aynı şeydir. Evet.
Enflasyon oranının altında faiz almak caiz midir?
Evet. Şimdi enflasyon oranının altında faiz almak caiz midir? Soru çok problemli bir soru. Enflasyon oranı altında alınan şey faiz midir diye sormak lazım bu soruyu. Burada da şu var. Diyelim ki bir kişi diğerine bir borç verdi. Bu borcu verirken şöyle bir anlaşma yaptılar. Borç diyelim 5 yıl vadeyle verildi. 5 yıl sonra borç ödenecek. Taraflar derse ki bu borcu bugün 100 milyar. 5 yıl sonra hesaba
Nereden söylüyoruz? Gelelim hemen başa. Bunu şey var, bazı bu internet sitelerinde faiz enflasyona helal diyenler var. Bazı böyle cahil cühala var. Kuru sıkı atıyorlar. Adam desteksiz. Enflasyon farkına caiz diyen işte yoba şey nedir? Sapık hocalar var diyorlar. Şimdi bakınız şu 4. maddede. 4. maddedeki ayete bakalım. Burada şu. Ve in tübtüm, eğer hani borç vermişsiniz, faizle birlikte borç vermişsiniz ve daha sonra ya faiz harammış diye mesele gündeme geldi. Faizden vazgeçtiniz. Felekum ru'usu envalikum. Ana sermayeniz sizindir, alabilirsiniz. Benim bugün verdiğim 100 milyar sermayem, varsayalım ki 1 kilo altın alıyor idi ise, 5 yıl sonraki benim ana sermayem 1 kilo altındır. Onun değeri o gün neyse onu alırım. İşte ayet-i kerime. Ana sermayenizi alabilirsiniz. La tazlimun ve la tuzlamun da, bakın bunun devamında. Yani az alarak verdiğin zaman ana sermayen 1 kilo altın alıyordu. Tahsil ederken 1 kilodan daha az altını sen kabul edersen zulme maruz kalmışsın demektir. Kalma. Dolayısıyla enflasyon meselesi bu ayet ve diğer çok sayıdaki hadis-i şerife göre, yani şöyle, bugün enflasyon %5. Gel bakalım sana borç veriyorum %5 faizle. Çünkü zaten enflasyon %5. Bunu diyemezsin. Böyle bir sözleşme yapılamaz, bu faizdir. Fakat borç verilir. Borç enflasyona endekslenebilir. veya bir şekilde borç doğmuş. Zamanında bir borç doğmuş. Ödeme günü gelmiş. Alacaklı diyor ki arkadaş benim borcumu bak bu kadar beklettin. Ya hiç olmasa benim zararımı yani değer kaybını benim paramın değer kaybını karşıla der. Veya borçlu olan kişi ya gel helallaşalım ben senin bu malının değer kaybını karşılayayım. E nasıl karşılayayım? En güzeli enflasyon oranında bunu belirleyelim ve onu ben telafi edeyim diyebilir ve burada da faiz olmaz caiz olur.
Evet bugün bankalara enflasyon oranında almak kaydıyla para yatırılması mümkün mü?
Öyle bir bankacılık sistemi ne Türkiye'de ne dünyada mümkün değildir. Hiçbir banka bunu yapmaz. Ancak çok özel devlet bankası o da devletten sübvanse ederek yapabilir. O da işin pratiğine aykırıdır. Olmaz yani öyle pratik de olmaz.
Evet. Tüccarın taksitle sattığı malı tekrar kendisi malı yerinden oynatmadan aynı kişiden nakit olarak geri alması normal mi?
Evet buna bey'ül ayine denir. Bu fıkıhtaki hileli yöntemlerden birisidir. Bu çok uygulanıyor ve bu da faizciliğin daha da katmerlisidir. Çünkü hem de bir hilekarlık yapıyor. Ya diğeri açık açık faizcilik yapıyor bir de bir sahtekarlık yapıyor. Onun için caiz değildir.
Evet bir şahsın parası var. Ticaret yapan kişi de senin parayı ben alayım. Yaptığım ticarette gerçekten mal alsa, satsa, para sahibine kardan belli bir oranda kar payı verse, para sahibinin alıcıdan haberi olmasa ticaret yapana güvenerek para verebilir mi?
Aynı para sahibinin... Okudu. Tamam. Yani burada şu var. Ben bir tüccar var karşımda. Ona diyorum ki ben sana 10 milyar param var. Bu paramı vereyim. Sen bununla ticaret yap. Elde edilecek karı aramızda paylaşalım. Bu karşı tarafın kimlerle ticaret yaptığı, kimlerle alışveriş yaptığı beni ilgilendirmez. Önemli olan onun yaptığı işlemin helal olup olmamasıdır. Ya, diyelim ki bankacılık yap.